Ahli kainat, Habibi Huda, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ve ashabının, enbiyâ-i izam, pirân-ı kirâm hazaratının ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna, bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Asr-ı Saadet'ten günümüze faziletler medeniyeti başlığı altında pek muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın kitabından bölümleri burada sohbet mevzu olarak işliyoruz. İçtimai hizmetler diye bir müminin ana vasıflarından biri olan konuda yaratılana şefkat ve merhameti, infakı, Allah yolunda gayreti, Allah yolunda fedakarlığı, Müslümanların dertleriyle dertlenmeyi, dul ve yetimlerle ilgilenmeyi, hasta ve dertlilerle meşgul olmayı, muhtaçlara, borçluya, yolda kalmışlara yardım etmeyi hep bu medeniyetin bir güzelliği, İslam medeniyetinin, vahyin ve nebevi sünnetin bir güzelliği, bir Müslümanın da muhakkak taşıması gereken özellikleri olarak bugüne kadar kitabımızdan nakletmeye çalıştık. Bugün de evet, farklı yolculuklar vardır. Bazen hacca uğurlarsınız, bazen cihada uğurlarsınız, bazen köyüne, kentine uğurlarsınız, bazen el sallarsınız böyle. Bir de sonsuzluk alemine uğurladıklarımız vardır. Bazen mutlu uğurlarız, ne güzel gitti deriz. Bazen çok hüzünlü uğurlarız. Bu uğurlamalarla ilgili, gerçi konunun başlığı cenaze teşhiği ama ben olayı biraz da böyle ebediyete yolcu uğurlamak diye ifade etmeye çalıştım. Evet, hepimiz bir gün uğurlanacağız. Dünya hayatında da birilerini bazen çok sevdiklerimizi uğurlayacağız. Bazen de öyle veya böyle öte aleme gidenlere Allah kolaylık versin öbür alemde diye dua da edeceğiz. Değil mi? Kimisi böyle gidiyor, kimisi öyle gidiyor. Gerçekten hani bir büyüğün güzel bir sözü var. Hazreti Ali'ye izah ediliyor galiba. Dünyada öyle güzel hayat yaşa ki yaşarken insanlar sana gıpta etsinler. Öbür aleme gittiğinde de sana hasret duysunlar. Evet, dünyada yaşarken gıpta edilen insan, özenilen insan olmak ama bu dünyadan gittiğinde de arkada matemler bırakmak. Böyle Allah için matemler anı. Yine çok güzel bir söz vardır. Sen diyor dünyaya geldiğinde ağlıyordun ama etrafında herkes gülüyordu. Anneler seviniyordu, babalar seviniyordu, halalar, teyzeler, dayılar, amcalar, hele hele büyük anneler, babalar, büyük babalar ne kadar sevinirdi ama öyle güzel yaşa ki sen giderken güle güle git, arkanda gözyaşları aksın gitsin. Kim insan gidiyor hakikaten, arkada gözyaşları bırakıyor, kimileri de gidiyor, birileri belki diliyle söylemese de içinden oh be, ümmet de kurtuldu, insanlar da kurtuldu diyor. Değil mi? Cenab-ı Hak güzel yaşamayı, son nefesimizi mümin olarak vermeyi, arkamızdan da hüsnü şehadetleri nasip eylesin hepimizi. Hani genelde tabii bu insan musallaya gelince nasıl bilirsiniz diyor, iyi biliriz diye sesler geliyor ama o şehadetlerin bir noktaya kadar elbette ki bir değeri var. Ama o iyi bilirizler bazen ta böyle insanların gönüllerinden kopup geliyor. Hakikaten iyi bilirdik. İbadetiyle iyi bilirdik, muamelesiyle iyi bilirdik, zarafetiyle iyi bilirdik, infakıyla, gayretiyle iyi bilirdik, her şeyiyle iyi bilirdik. Bazen de ne yapalım artık burada bir yavaş da olsa bir iyi biliriz diyelim. Mahcup olmasın diye söyleniyor. İnşallah güzel yaşayalım, iyi yaşayalım kıymetli kardeşlerimiz. Ve arkamızdan böyle herkes, biz onun müminliğine, Müslümanlığına şahitlik ederiz diye şahitlikte bulunsunlar. Tabii zaman zaman böyle musallada farklı şeylere şahit oluyorum. Herhalde onu da biraz Mevta'ya göre gözetiyorlar galiba şu oğlular. Bazen diyorlar ki, efendim bu insanın hali hayatta iyi bir mümin, güzel bir Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz diye soruyorlar. Bazen de herhalde onun böyle Müslümanlıkla mesafesini de fark ediyorlar. İyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz diyorlar. İyilik izafi yani. Ama müminlik, Müslümanlık esas. Bize inşallah musallamızda değerli kardeşlerim, evet iyiliklerimize de şahitlik insanlar ama biz bunun müminliğine, Müslümanlığına, İslam olan bağının güçlü olduğuna yakinen şahitlik ederiz diye şahitlikler yapılsın. O şahitleri alıp gidelim bu dünyadan. Onun için bir konuyu da burada ona genelde hani ölüme nasıl bakarız? Kendi ölümümüze nasıl bakıyoruz? Yakınlarımızın bizden ayrılmasına nasıl bakarız? Bu noktada sorumluluklarımız, evet İslami sorumluluklarımız nelerdir? O konular işlenmiş. Değerli kardeşlerim, şunu hep ifade etmeye çalışıyorum. İslam hayatımızın her anında bize güzellikler bahşeden yüce bir din. Bütün ilişkilerimizde yani. Hayatımızın her anına vahyin koyduğu ölçüler var ve nebevi ölçüler var. Hocam burası çok mu önemli diyemeyiz. Hepsi önemli. Allah ve Resulünden gelen her şey bizim için önemlidir. Sokaktaki yürüyüşümüzden, komşuluk ilişkilerimize, ne bileyim bir ölüm hadisesinde taziyemize varıncaya kadar her şey bizim hayatımızda bir nevi programla programlanmıştır. Gerçek Müslümanlık da o bütün alanlardaki güzellikleri yaşayabilmektir. Ben camide güzel ibadet ederim. Namazımı güzel kılıyorum ama beni diğer taraflar ilgilendirmez. Böyle bir şey hakkımız yok. Biz neredeysek nefes alıp verdiğimiz her yerde, girdiğimiz her ilişkide, bulunduğumuz her halde Allah Teala'nın ve Resulünün bizim için tercih ettiği, razı olduğu güzellikler var. Onun için İslam kardeşliğinin mühim vecibelerinden biri de vefat eden bir mümin kardeşlerimize son vazifelerimizi yaparak onları insanlığın mükerremliğine yaraşır bir şekilde öte aleme uğurlamak ve onların geride bıraktıklarına da yakinen ilgilenmek, taziyelerde bulunmak. Niye böyle bir konu mühim hocam? Zaman zaman duyuyorsunuz. Kimisi diyor ki işte ben öleyim, yakın benim küllerimi denize atın diyor. Hep o bir tercih yani biz karışmayız herkesin ne karar verdiğine. Ama herkes kendi tercihlerine göre de ilahi bir mukabille karşılaşacaktır. İnsan mükerremdir, topraktan yaratılmıştır. Toprağa da böyle doğduğu zaman nasıl kundağa sarılıyorsa, yıkanıp kundağa sarılıyorsa, toprağa giderken de güzelce böyle mümin bir insan pırıl pırıl yıkanır. Ondan sonra hatta böyle güzel kokular serpilir üstüne. Gelin oluyormuş gibi bir kadının veya damat oluyormuş gibi bir erkeğin beyaz kefenler içerisinde arkasından dualarla insan adeta Cenab-ı Hakk'a teslim edilir. Ya Rabbi bizim içimizde yaşayan bir insandı. Üzerine de 4 tekbir verilir, dualar edilir, salavat okunur değil mi? Cenaze namazı tekbirdir, duadır, salavattır değil mi? Nefi Efendimiz'e. Yani biz ölüp gidiyoruz adeta fakat bizim İslam'la ilişkimizi geride bırakanlar devam ettiriyorlar. Ya bak biz buna salat ediyoruz. Bunun üzerine salavat okuyoruz. Biz bunun üzerine tekbir getiriyoruz. Bunun Müslümanlığına biz şahidiz diye. Ya bu nasıl güzel bir din yani? Dirisiyle ölüsüyle Allah'la ilişkisini kopartmayan bir yüce din bu din. Ama buna inanmak gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu yüce dinin güzelliklerine inanmak gerekiyor. Onu hayatta hayat ölçüleri olarak kabul edip yaşamak gerekiyor. Öte aleme de böyle güzelce gitmek gerekiyor. Geçen derslerimde de söylemiştim herhalde. Dünyaya geldiğimizde bir kucağa muhtacız. Öte aleme giderken de yine bir kucağa muhtacız. Ama tabii kucaktan kucağa fark var. Hani hatırıma geldi böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer esnasında, Tebük seferinde galiba bir sahabesini çölde defnediyor. Tabii gece ölmüş, o mübarek bir sahabi var, Abdullah el-Düceni diye, o zat-ı muhterem bir çul parçasını iki parça yapıp üzerine elbise yaparak müşriklerden kaçıp Resulullah'a sığınmış bir sahabi, Zülbicade'in deniyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la sefere katılıyor. Tabii yolda vefat etmiş. Sahabi diyor ki bir gece baktım diyor. Herkes o tabii gece yolculukta uyuyorlar. Ama diyor Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Resulullah Efendimiz birisini omuzlarına almışlar. Biraz şöyle kafileden kenara doğru gidiyorlar. Allah Allah dedim diyor. Kimseyi de uyandırmamışlar herhalde. Sonra az ileride bir kabir kazdılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kabire girdi diyor. Kabire girdi ve dedi ki kardeşinizi benim kucağıma verin dedi diyor. Resulullah ne kadar seviyormuş ki onu. Kendisi kabire inmiş. Ebu Bekir sen in demiş, Ömer sen in dememiş yani. Kendisi inmiş kabire. Çöllerden bir yerde yani, bir çölde. Sahabi diyor ki nasıl özendim biliyor musunuz diyor. Keşke şu anda Allah Resulü'nün kucağında kabre konan insan ben olsaydım diye. Şimdi bu kıymetli kardeşlerim, hani bize hep asr-ı saadetten önemli mesajlardır. Yani güzel kulların kucağında öte aleme bir yolculuk yapabilmek. Onun için de burada Üstadımızın Allah hayırlı uzun ömür versin kendilerine güzel bir tarifi var. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Adem oğluna bu vazifeyi canlı bir misal göstererek öğretmiştir diyor. Ayet-i Kerime'yi not almışlar burada. Maide suresinin 31. ayeti. Ben de hocamıza rica ettim. Böyle bize çok güzel bir şekilde okudu. Aslında tek başına belki bu Maide suresinin 27 ve 32. ayetleri. Belki menkıbeyim de tarihi hadiseyi güzel biliyorsunuz ama bugün bir kere daha tekrarlayalım oradan ayetlerden ve oradaki mesajları iyi anlamaya çalışalım. Eğer insanoğlu Hakk'ın kendisine gösterdiği bir ilimle mücehhez olmazsa sonra bir kargadan daha aciz hale düşer yani. Ve hocam insanın aklına gelir o gelmez. Eğer öğretilmeseydi insanın toprağa konacağı, gömüleceği onu bile insan bulamayabilirdi. Ne yapacağız biz şimdi derdi. Tıpkı Kabil'in ben ne yapacağım şimdi dediği gibi. Ya bırakırdı bir dağın başına, bunu diğer kurtlar, kuşlar yesin der, ne yapayım ben bundan sonra bunu derdi. Veya başka türlü bir çare düşünürdü ama insan mükerrem bir varlık, onu öyle kurda kuşa bırakılmasın, tertemiz yıkansın, kefenlensin, üzerine dualar yapılsın, yaratıldığı toprağa tevdi edilsin, tekrar diriltilmek üzere. Evet, Maide suresinin 27 ve 32. ayetlerini burada okuyayım kıymetli kardeşlerim sizlere. Ey Habibim, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Evet, insanlığın var olduğu günden ibretler şimdi. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisininki kabul edilmiş, diğerininki de kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Seninki kabul edildi, benimki edilmedi. Demek ki haset denen bu mezmum sıfat ilk insanla beraber insanın gönlüne düşmüş yani. Şimdi de öyle değil mi? Seninki oluyor, benimki olmuyor diye kavga gidiyor böyle yani. Seninki çok, benimki az. Seninki güzel, benimki çirkin diye böyle bir insanoğlunun kavgası devam edip gidiyor. Evet, ta Kabil'le Habil'den başlamış. Andolsun ki seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Burada ayet-i kerimenin bize verdiği Birinci mesaj, اِنَّمَا يَتَكَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. İbadetleri yerine getiririz ama kabulü için Cenab-ı Hak özel bir hassasiyet, takva hassasiyeti istiyor. Sorumluluğu kaldırır üzerimizden, namaz kılarız. Namaz sahih olur ama namazın kabulü ayrı şartlara bağlı. Oruç tutarız, Allah sorumluluğu kaldırır üzerimizden. Ama orucun hak katında makbuliyeti ayrı şartlara bağlı. Zekat veririz, hayır hasenat işleriz. Evet Rabbimiz verdim kulum der ama onun hak katında değerinin olup olmaması çok daha farklı ölçülere bağlı. Ölçü ne? Takva. Evet. Yani Cenab-ı Hak'tan her şeyi Cenab-ı Hakk'ın ölçülerine göre yapmak hali. Takva buradadır diyor Resulullah Efendimiz. Elini üç kere kalbinin üstüne koyuyor. Hangi işi hangi niyetle yapıyorsunuz? Niçin? Nasıl? Kim için? Ebu Talip Mekke'nin böyle bir ölçüsü var. Diyor ki yaptığın bütün işlerde şu üç kelimeyle tart. Hayatın bütün alanlarını bu üç kelimeyle tart. Niçin, nasıl ve kim için? Niçin namaz kılıyorsun? Niyettir. Nasıl kılacaksın? İlimdir, fıkıhtır. Kim için de ihlastır. Demek ki niyet, ilim ve ihlas dediğimiz bu üç kelime hayatın bütün alanlarında, bütün işlerimizde bizim için ölçüdür. Buna bakacağız yani. Bu ölçülerin içine giriyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Niçin ediyorsun hocam? Nasıl edeceksin? Kim için yapıyorsun? İnşallah doğru yapıyoruzdur. İnşallah Allah için yapıyoruzdur diyelim. Dolayısıyla Allah ancak takva sahiplerini kabul eder dedi. Dedi ama hala Kabil'in hırsı bitmedi. Dedi ki ben seni öldüreceğim. Ama Habil de şöyle dedi, andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Sen uzatabilirsin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen öldürmek istiyorsun ama ben öldürmeyeceğim, merak etme. Kardeşiz biz. Evet. Yaşıyoruz zaman zaman değil mi? Kardeşini öldürüyor işte yani. Kabil gibi. Ben istiyorum ki sen bu işi yapınca hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası budur. Böyle söyledi ama yine de Kabil'i vazgeçiremedi. Kabil vazgeçmedi bu işten. Öldüreceğim de öldüreceğim. Sonunda nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Kardeş katili oldu. Kardeş katili demek ki ilk insan nesliyle başlamış. Maalesef günümüzde de devam ediyor. Herhalde kıyamete kadar da insanoğlunun en büyük iptilalarından. Bazen bir mal kavgasıyla, bazen başka sebepleriyle, ırzla, namusla farklı şekillerde. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Oturdu şimdi öldürdüm de ne yapacağım ben bunu yani, öldü gitti şimdi. Hani belki yani hemen toprağa gömseydi derdiniz ama hatıra gelmez kardeşlerim işte. Gerçekten yani şimdi bizim için bunu bildiğimiz için biz hemen tamam ya ne olacak? Hemen öldürüp gömüversin toprağa dersiniz. Ama öğretilmeseydi insanoğluna onu bile insanoğlu farklı şekillerde yapardı. Ya yakardı işte bugün olduğu gibi, ya bırakırdı dağın başına birileri yesinler diye veya parçalarda küçük parçaları bırakırdı. Daha farklı çözümler bulabilirdi insan. Ama Allah Teala hani burada geçtiği gibi Cenab-ı Hak bir karga vesilesiyle insanı öğretti yani. Karga da öğretiyor insanı demek. Evet ama öğreten Allah. Evet. Burada tabii çok ince bir hikmet var yani. Eğer insan vahye kulak asmazsa kendinin ne kadar zavallı olduğunu da görmüş olur böylece. Nitekim Kabil de gördü bunu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Ve Kabil yani Kadir kardeş dedi ki yazıklar olsun bana. Şu karga kadar da olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim. Aklıma bile gelmedi yani. Kargıyı görmeseydim ne yapacağımı bilemiyordum yani. Demek karga benden akıllı. Tabii burada da çok ince bir hikmet var. Değil mi yani diğer kardeşlerim? İnsan günah işlediği zaman ne kadar zavallı hale geliyor yani. Ne kadar zavallı hale düşüyor. Evet. Cenab-ı Hak da ibret için işte karga gönderiyor. Başka türlü de gösterebilirdi ama insana ne kadar gafilsin, ne kadar aciz bir varlıksın. Şu yaptığın işin farkında mısın sen yani? Kardeşinin cesedini gömeyim ki şu karga kadar olamadım. Ve ettiğine yananlardan oldu. Burada çok güzel tefsirde bir metin koymuşlar. Onu da okuyayım kıymetli kardeşlerim. İnsan nefsani duygularına ve bu cümleden olarak kıskançlık duygusunu boyun eğerse kardeşini bile öldürebilir. Ancak bunun sonu dünyada insanı içten içe yakan bir vicdan azabı ve pişmanlık, ahirette ise ruh ve vücudunu yakan bir ateştir. Kıskançların kendilerini gören gözleri kördür. Mazhar oldukları nimetleri ve güzellikleri görmezler. Hep başkasındakini görür ve kinlenirler. İnsan bir kere haset illetine düşmesin yani. Olanları görmez, hep başkasında olanları görür. Kendi üzerindekilerini görmez, hep başkalarının üzerindekilerini görmeye başlar. Halbuki insan kendi üzerindekilerini görse başkalarındakinin farkına bile varmaz. Hamd eden insan olsa. Bu hastalığın çaresi İslam'ı bütünüyle yaşayarak nefsi terbiye etmek ve hep kötülüğü emreden nefsi yani nefse emmareyi sükun ve huzura kavuşturmak, mutmainne kılmak, Allah'ın verdiğine de razı hale getirmektir. Nefsi merhale merhale geliştirmektir. Nefsi mutmainneden nefsi radiyeye, nefsi merdiyeye doğru güzel bir yolculuk yapmaktır. Tasavvuf dediğimiz, seyri sülük dediğimizde insandaki tasfiye-i kalp, tezkiye-i nefis diye de ifade edilen bu yolculuğun gayesi insandaki menfilikleri Allah'ın razı olmadığı, Resulullah Efendimiz'in razı olmadığı, daha doğrusu insan için çok zararlı olan, insanı yiyip bitiren bu menfilikleri bir bir temizlemek, onun yerine de güzellikleri ikame etmektir. Tezkiyenin, tasfiyenin gayesi işte budur. Tabii en başta da hakikaten insanoğlunun ilk hayatında düşen hususlardan birisi hasettir. O bakımdan burada biraz farklı bir konuyu da temas etmek isterim. Buyurulur ki, özellikle üç günahtan kaçırmaya çok itina edin. Birincisi kibirdir ki, iblisi cennetten kovan kibir olmuştur. Ben ondan hayırlıyım cümlesi. İkincisi tamadır ki Adem Aleyhisselam'ı da cennetten yeryüzüne indiren o yasak meyve olan meyli olmuştur. Üçüncüsü hasettir ki yeryüzünde ilk kan dökülmesine sebep olan da haset olmuştur. Kibir, tamakarlık ve haset. Bunlar ilk insanla beraber insanlığa bulaşan virüslerdir ve her biri de gerçekten bedeli ağır ödenen virüslerdir. Birisi ebedi lanete sebep olmuştur. En ağırıdır kibir, ben ondan büyüğüm demek. Öbürü tama, biraz daha hafif, ona bir dünya yolculuğunun sebebi olmuştur. Haset de yeryüzünde ilk kan dökülmesine sebep olmuştur. Kıyamete kadar da kan dökülmesinin ana sebeplerinden biri hep hasettir yani. Hep hasettir. İşte bu yüzdendir diyor Cenab-ı Hak sonra. İsrailoğullarına şöyle yazdık ki, kim bir cana veya yeryüzünde bozgunluk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Ya bir cana kıymak bütün insanları öldürmek gibidir. Aynı şekilde bir insana kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir diye ayet-i kerime buyuruluyor. Bir insanı öldürmek işte adeta böyle İnsan hayatının en ucuz olduğu bir zamanı yaşıyoruz değil mi? Yolda giderken otobanda insan öldürüyorlar yani. Allah ne kadar basit. Devlet tedbirler de alsa çok da fark etmiyor. Demek ki bu kadar insanlar nefsine düşkünler. Öbür taraftan da bir insanı madden ve manen dirilten, insan da bütün insanları diriltmiş gibi bir ecir alır buyuruluyor ayeti kerimede. Konumuz neydi değerli kardeşlerim? Burada Allah Teala ilk insana gerçekten ahiret yolcusu olan bir insanın nasıl uğurlanacağını bile Allah Teala vahiy ile bildirmiş. Evet. Cenab-ı Hak Adem oğluna bu vazifeyi canlı bir misal göstererek öğretmiştir. Dolayısıyla bir ahiret yolcusunun namazını kılmak ve kabre defnedilmesiyle ilgilenmek farz-ı kifaye, diğer hizmetleri ise sünnet ve müstehap kılınmıştır. Bu vazifeler ihmal edildiğinde bütün bölge halkı farzı terk etmiş sayılarak günahkar olur diye buyruluyor. Tabii bu noktada zaman zaman hep kürsülerimizden, mihraplarımızdan, minberlerimizden hatırlatmalar yapılır değerli kardeşlerim. Ama burada biz yine bu noktada hemen hemen hepimizin bilmesi gereken hususları hemen hatırlatalım bir kere daha. Çünkü bu konularda da maalesef zaman geçtikçe İslam'ın böyle benimsemediği, yani bidat diyeceğimiz bir takım daha farklı farklı uygulamalar veya asıl yapılması gerekenler yapılmayıp daha farklı uygulamalar olabiliyor. Tabii böyle bir olayla karşılaşırken de aslında işin iki tarafı var. Bir öte aleme giden yolcu, bir de bizim onları görürken sahip olmamız gereken duygular. Müslüman daima ölüme hazır olmalı, borçluyken ölü vermekten de korkmalıdır. Borçlu ölmüşse akrabaları öncelikle onun borçluğunu ödemeliler. Çünkü borcu ödenmediği müddetçe şehidin bile cennete giremeyeceği bildirilmektedir. Evet, hayatımız için çok önemli ölçüler var. Dolayısıyla ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için de bu sırada çok daha dikkatli olmak, hakikaten borcumuz varsa vesaire onları birilerine not etmek, en yakın insanlarımıza bildirmek, aman bak benim böyle bir borcum var, harcım var, bunlara dikkat etmek gerekir. Tabii bir başka husus, burada not edilen hususlardan birisi, erkekler için büyük bir fazilet olarak teşvik edilen cenaze namazı ve onun kabre defnedilme vazifesi kadınlar için çok hoş karşılanmamış, tenzihen mekruh kabul edilmiştir. Ki böyle zaman zaman bu konuda maalesef biraz İslami ölçülerin dışında çıkıldığını da görüyoruz. Tabii buradaki cemaatimiz ve bizi dinleyen hanımefendiler burada daha bu konulara hassastır ama toplum biraz daha çok daha farklı uygulamaların içinde, yani genel toplumu konuştuğumuz zaman böyle zaman zaman böyle pervasızca İslam dışı uygulamaları da maalesef görüyoruz. Ama düzeltmek lazım. Yani buradan birilerine gıybet etmek, birilerine çatmak gibi bir derdimiz yok. Ama İslam'ın güzelliklerini bildiğimiz kadar herkese anlatmak durumundayız. Müslümansak işimiz gücümüz böyle olmalı değerli kardeşler diye söylemek lazım. Yoksa kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. Kimseyi küçümsemek, tahkir etmek gibi bir derdimiz de yok yani. Ama İslam nedir? Kadınımızla, erkeğimizle bize nasıl yol gösteriliyorsa, vahiy ve nebevi sünnet bize nasıl bir yol gösteriyorsa, önce bunu kendimiz yaşamaya, sonra da sözümüz geçen yerlere de bu böyle olursa daha güzel olur diye bir İslami üslupla, usulle de söylemeye gayret etmeliyiz. Bakın tenzihen mekruhtur. Niye mekruhtur peki? Çünkü fıtraten şefkat ve merhamet gibi hissiyatı yüksek olan kadınların böylesine acı ve hüzünlü durumlarda uygun olmayan davranışlarda bulunmaları kuvvetle muhtemeldir ki zaman zaman görüyoruz. İşte cenazenin başında feryat, figanlar, yığılmalar, ağlamalar, sızlamalar, bunlar hakikaten de İslam'ın vakarıyla da, İslam'ın ölüme ve hayata bakışıyla da bağdaşmayan şeyler. Bunlar bağdaşmayan hususlar. Bu bakımdan da kıymetli kardeşlerim, bu hususlarda da belki yakınlarımızda vesaire de bir husus varsa onları da düzeltmek gerekir. Burada çok güzel sahabeden güzel misaller, örnekler var. Onlardan bazı misalleri sizlerle paylaşayım sevgili kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki bu ilişkiler nasıldı? Bunları konuşalım. Çok güzel kaynaklarda belirtilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi cenaze teşiinde bulunur. Hastaları ziyaret eder, davetlere katılırdı. Bak, üç husus. Efendimiz cenaze teşiinde bulunur, hastaları ziyaret eder ve davetlere de katılırdı. Meşru davetlere, içinde günah olmayan davetlere de katılırdı. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni geldiği sıralarda Medine'ye bizden biri ölüm döşeğindeyken varıp kendisine haber verirdik. Ya Resulallah, bir yakınımız var ölmek üzere. Bir gelir misiniz? O da gelir, Allah'ın Resulü, hastanın başında durur, istiğfarda bulunurdu. Ölünce de yanındakilerle beraber geri dönerdi. Bazen de cenaze gömülünceye kadar beklerdi. Kendisini zahmet vermekten endişe duyarak bundan sonra aramızda şöyle konuşmaya başladık. Hastamız ölünceye kadar bari Allah Resulüne bir şey söylemeyelim. Vefat edince kendisine söyleriz. Böylece o ne yorulur ne de zaman kaybetmiş olur. Böyle yapmaya başladık. Hastamız ölünce kendisine haber verirdik. O da gelir, namazını kılar, istiğfarda bulunur, sonra geri dönerdi. Bazen de cenaze gömülünceye kadar beklerdi. Bir süre de bu şekilde yaptık. Daha sonra, vallahi böyle de yapmayalım. Bu da Resulullah'ı yoruyor. Çünkü her gün birisi ölüyor vesaire. Her gün Resulullah'ı bir ölü için çağırıyoruz. Cenazemiz olduğunda ne yapalım o zaman? Onu Resulullah'ın kapısına götürelim. Orada namaz kıldırsın. Bu onun için daha kolay olur dedik ve öyle yaptık. Hadisin ravilerinden Muhammed bin Ömer diyor ki, bu sebepten Allah Resulü'nün kapısının önü cenaze namazının kılındığı yer manasına Musalla ismiyle anılır oldu. Allah Resulü ile sahabesi arasında öyle bir ilişki var ki gerçekten hani Resulullah bir taraftan böyle geceleri ayakları şişinceye kadar ibadetle meşgul, sonra bir taraftan da hala Mekke'den gelen müşriklerin habire saldırılarını püskürtmekle meşgul, ama diğer taraftan da sahabesinin doğan çocuğunu kapıp geliyorlar. Ya Resulallah işte bir hurma çiğneseniz de bunun ağzına verseniz, dua etseniz diye çocuğunu alıp gelen geliyor Resulallah'a. Allah Resulü dua ediyor. Ölüsü olan geliyor Resulallah'a. Ya Resulallah bir cenaze namazını kılar mısınız diyor. Rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenab-ı Hak Habibini methederken nasıl buyuruyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزِ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Sizin içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin en ufak bir sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Bazen siz sıkıntınızın farkında olmazsınız da, sizin sıkıntınız onun yüreğine ağır gelir. Size çok düşkündür yani. Çok çok düşkündür. Acınızı çok paylaşır. Dolayısıyla da Allah Resulü'nün ahlakı bize böyle anlatılıyor. Bizler de mümin olarak bu ahlakı benimsememiz gerekiyor. Müminlere düşkün olmamız. Müslümanların acısını hissetmemiz. Evet. Onların sıkıntısının bize de sıkıntı olması. Dünyanın neresinde bir müminin sıkıntısı varsa o sıkıntı bizim yüreğimize oturmalı. Niye? Öyle bir peygamberin ümmetiyiz biz yani. Allah Resulü, evet o gün Medine'deki müminlerin belki acısını duyuyordu. Bugün böyle cihan şumul hale gelmiş bir yüce dinin, bugün olsaydı Allah'ın Resulü, elbette ki Gazze'deki müminin acısını da duyacaktı. Suriye'deki müminin acısını da duyacaktı. Myanmar'daki müminin acısını da duyacaktı. Belki sabaha kadar gözyaşı dökecek ve hepimizi bir yolla hizmetlere koyacak diyen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kimimizi malımızla, kimimizi canımızla feryatları dindirmek için Allah'ın Resulü muhakkaki vazifeler verirdi, koştururdu yani. Kendi zamandaki sahabelerini koşturduğu gibi. Onun için Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemin demek ki bizatihi kendi hayatında bu noktada çok önemli bir uygulama var. Diğer taraftan Efendimizin kendi evlatlarıyla ilgili böyle bir vaka olduğu zaman onun tavrı nasıl? Bu konuyu konuşurken değerli kardeşlerim, ölümü doğru anlamak noktasında da ısrarla durmaya çalışıyorum. Ölmek yok olmak değil bizim için. Onun için sohbetimin başında ebediyete uğurlamak dedim yani. Değil mi? Evet, bazı yolcularımızı uğurlarken onlara kavuşacağımızı biliyoruz yani. hacca uğurluyoruz. İşte bir ay sonra gelir diyoruz yani. Tatile uğurluyorsunuz çocuğunuzu. Ya bir hafta 10 gün sonra gelir diyorsunuz. Ümit ediyorsunuz. Bazen uğurluyorsunuz, gelmeyebiliyor da. Bu ayrı. Ama sonsuzluğa uğradıklarımızın gelmeyeceğini biliyoruz. Ama biz diyoruz oraya gideceğiz. Evet, korkmuyoruz yani. Burada çok fevkalade güzel bir misal var yine. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep, Resulullah'a haber gönderdi. Resulullah Efendimiz'e kızı Zeynep haber gönderiyor. Diyor ki, Resulullah Efendimiz'e bir haber verin, oğlum ölmek üzere, lütfen bize kadar gelir mi? Babacığım bize kadar gelir mi? Peygamber Efendimiz o esnada ashabıyla meşgul olduğu için alan da veren de Allah'tır. Bak ne heyecanlanmamış Peygamber Efendimiz yani. Torunu ölmüş öyle diyelim yani. Torunu ölmüş Allah Resulü'nün ama Resulullah Efendimiz sahabesiyle meşgul o sırada. Sahabesiyle meşgul. Kızına haber gönderiyor. Diyor ki alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Kızım Zeynep sabretsin, ecrini de Allah'tan beklesin buyurarak kızına selam gönderdi. Evet. Ben de sahabemle meşgulüm burada. Evet. Bunun üzerine kızı Nebi-i Ekrem Efendimiz'e ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber yolladı. Ben bir anneyim yani. Yavrum öldü. Resulullah Efendimiz gelsin. Bu defa Allah Resulü Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve başka sahabilerle birlikte kalkıp kızının evine gitti. Çocuğu Hazreti Peygamber'e verdiler. Kucağına aldı. Yavrucak pek zor nefes almaktaydı. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd bin Ubade, ''Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir böyle?'' dedi. ''Siz de ağlıyorsunuz.'' Efendimiz buyurdu ki, ''Bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu bir rahmet ve merhamettir.'' Zaten Allah Teala ancak merhametli kullarına rahmet eder. Allah Teala da merhametli kullarına rahmet eder. Bu Zeynep'in evladı vefat ettiğinde. Bir de gerçekten bir günde Zeynep vefat etmiş. Kızı Zeynep Allah Resulü'nün. Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep vefat ettiğinde ise Ümmü Eymen, Ensar hanımlarından Ümmü Atiye ve validelerimizden Hazreti Sevde ile Ümmü Seleme kendisini yıkamışlardı. Yıkama esnasında Efendimiz yanlarına vardı. Onu yıkamaya sağ tarafından abdest azalarından başlayınız. Su ve sidri ile tek sayıda 3, 5 veya 7 kere gerekli görürseniz daha fazla yıkayınız. Sonuncusunda suya kafur da koyunuz. Yıkama işi bitince de bana bildiriniz dedi. Bir baba. Evet. Hazreti Zeynep'in saçlarını taradılar. Üçe ayırıp her birini bir bukle yaptılar. Buklelerden ikisi Hazreti Zeynep'in yan tarafındaki, biri de ön tarafındaki saçlarındandı. Yıkama bitirildikten sonra Allah Resulü üzerindeki elbisesini çıkarıp bunu da Zeynep'e iç gömleği yapın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldıktan sonra mahzun ve mükedder bir şekilde kabre indi. Biraz durduktan sonra tebessüm ederek dışarı çıktı. Ve şöyle buyurdu. Zeynep'in zayıflığını düşünerek ona kabrin darlığını ve kederini hafifletmesi için Allah'a dua etti. Ya Rabbi bu benim kızım Zeynep. Kabrin darlığını ona genişlet, kederini hafiflet diye dua ettim. Allah Teala da duamı kabul buyurup kabir sıkıntısını ona hafifletti. Evet kıymetli kardeşlerim. İşin böyle bir de manevi tarafı var yani. Bunları okumalıyız. Resulullah Efendimiz'i bu yönüyle tanımalıyız. Hadisada nasıl bakıyor, nasıl merhametli. Ama merhameti İslam'ın bu noktadaki bütün güzelliklerini de adım adım yapmasına engel olmuyor. Bize her yönüyle örnek, sabrıyla örnek, tesellisiyle örnek, gözyaşıyla örnek Allah'ın Resulü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar sevdiği muhtereme kerimesi, İslam uğruna pek çok fedakarlıklara katlanan takva sahibi, saliha bir hanım bile kabrin sıkıntısına düçar olursa, peki bizim halimiz nice olur? Bir mesaj var yani. Bu yüzden istikbalimizi sık sık tefekkür ederek hal ve tavırlarımızı daima gözden geçirmeliyiz. Yani olay sadece bir cenaze teşhiğinden ibaret değil. Olayın çok farklı boyutları var. Tabii burada Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem intikal eden güzelliklere baktığımızda çok daha farklı boyutlarını görmeye başlıyoruz. Onun için sohbetimin başında ölüme nasıl bakacağız dedim. Hani makamında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin evladı vefat etmiş. Hazret şöyle bir bakmış. Veren sensin, alan sen, dahi bizim nemiz var demiş. Kolay mı bunu demek böyle, değil mi? Ama feryatlar, figanlar, işte böyle hani minibüs edebiyatı diyeyim, sakın yanlış anlaşılmasın. Minibüslerde böyle bazen biraz kaderle çatışan böyle şeyler dinlersiniz yani. Kader beni mi buldun filan diye. Böyle sözler Müslümana yakışmaz. Bunlar bizim inancımıza ters şeylerdir değerli kardeşlerimiz. Ağzımızdan çıkan sözü kulağımız işitmeli. Evet. Müminsek hayat neyse bizim için ölüm de odur. Hayata ne kadar böyle tabii karşılıyorsak ölüm de bizim için bir son değil, belki öte aleme bir yolculuktan ibarettir. Önemli olan yola çıkarken azıkla gidebilmek. Cenab-ı Hak fetezevvedu fe inne hayre zâdi takva buyuruyor. Dünya hayatında giderken yanınıza bir şey alıyorsunuz. Değil mi? Paranızı alıyorsunuz. Paranız yoksa yiyeceğinizi, içeceğinizi koyuyorsunuz. Evet, ahirete giderken de azık edinin. Azıkların en hayırlısı da takva azığıdır. Öyleyse ahirete takva azığıyla gitmeye bakın buyruluyor ayet-i kerimede. Fe inne hayre zât et takva. Azıkların, hazırlıkların en güzeli takvadır. Onun için de ayet-i kerimede vel tanzur nefsün mâ kaddemet ligadin vettekullah. Evet. Herkes yarına ne hazırladığına bir baksın ve Allah'tan korkun. Evet. Yarına ne hazırladığınıza baksın ve Allah'tan korkun. Yine burada değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakikaten sahabesine öyle güzel hatırlatmaları var ki, özellikle bizim dünya hayatına dikkat etmemiz noktasında bunu da çok dinleriz. Muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın sohbetlerinde çok dinlediğimiz önemli mesajlarından biridir bu. Bunu da tebriken burada paylaşmış olalım. Şöyle ki, Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadimi diyor ki, Peygamber Efendimizle bazı sahabiler birlikte bulunurlarken yanlarından bir cenaze geçti. Ashab-ı kiramdan bazıları o cenazeyi hayırla yad ettiler. Güzelliklerini anlatmaya başladılar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet, vacip oldu, kesinleşti buyurdu. Ashab böyle anlatınca. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar bu defa onun kötülüğünden bahsettiler. Neyse yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine vecebet aynı kelimeyi söyledi. Vacip oldu buyurdu. Sahabilerden Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, ya Resulallah vacip olan nedir dedi yani. İkisi için de vecebet dediniz, kesinleşti dediniz. Efendimiz buyurdu ki, önce geçen cenazeyi hayırla yad ettiniz, bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Sizler şahitlik ediyorsunuz çünkü. Sonrakinin de kötülüğünden bahsettiniz, onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Sizler ona şahitlik ettiniz çünkü. Çünkü siz müminler, Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurdu. Kimse kendi keyfine bir şahitlik etmiyor demek. Sahabe şahitlik ediyor çünkü. Ondan sonra bu bakımdan hatırıma şu ayet-i kerime geldi. Buraya not aldım kıymetli kardeşlerim. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın وَجْعَلْلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ duası. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bisalihin ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Ya Rabbi bana derin bir hikmet ver, hüküm ver. Sonra beni salihlerden kat ve bir de Ya Rabbi beni benden sonraki insanlar hayırla yad etsinler. Evet. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Tabi İbrahim Aleyhisselam duası makbul olmuş. Kıyamete kadar bu ümmetin namazlarında da Resulullah Efendimiz ona hayırla yad etmeyi, yani bir salat etmeyi mesnun kılmış, sünnet kılmışlar. İbrahim Aleyhisselam bunu hak etmiş mi hocam? Yani hak etmiş. Malını da ortaya koymuş, canını da ortaya koymuş, evladını da ortaya koymuş. Geriye bir şey kalmamış zaten. İnsanın verebileceği bir şey var yani. Malını ortaya koyar, canını ortaya koyar. En sonunda evladını ortaya koyar. İbrahim Aleyhisselam da ayette geçtiği gibi İbrahim'i Rabbi imtihan etti. O da bu imtihanda muvaffak oldu. Mal imtihanını kazandı, can imtihanını kazandı, evlat imtihanını kazandı. İmtihan alanlarımız bunlar zaten. Onun için de Allah duasını da kabul etti. Kıyamete kadar bu ümmeti Muhammed var oldukça Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed kemâ sallayta ala İbrahim ve ala âli İbrahim inneke hamidun mecid diye İbrahim Aleyhisselam hep Resulullah Efendimizle beraber yad edilecek. Onun için Resulullah Efendimiz sizler yeryüzünde şahitlersiniz. Bu tabii kıymetli kardeşlerim bir ayet-i kerime biliyorsunuz. Ve tekunu şuhada alennas. Ve yekunu'r resulü aleyküm şehiden ve tekunu şuhada alennas. Peygamber size şahit olacak. Siz de bütün insanlara şahitlik yapacaksınız. İki manaya geliyor şahitlik. Bütün insanlar size bakacaklar. Model olacaksınız yani. Model olacaksınız. Allah Teala sizi hayırlı bir ümmet olarak yarattı. Ama bugün ne yazık ki ümmetin böyle bir modelliği yok. Ne maddi alemde ne manevi alemde güzel modeller değiliz. Ama gayret etmeliyiz. Ferden ferda toplumlar olarak gayret etmeli. Allah'ın ve Resulünün bizim için seçtiği misyona diyelim, güzelliğe, hale kavuşmak için gayretler etmeliyiz değerli kardeşlerim. Burada yine bir edebi güzellik var. Vakite yaklaştı, onu da bakalım. Bir kadıncağız doğum esnasında ikizleriyle beraber vefat etmiş. Hayat bu işte. İkizleriyle beraber vefat etmiş. Meşhur Mesnevi Şarihi Tahir-ül Mevlevi vardır. Tahir-ül Mevlevi bunu duyunca çok duygulanmış ve akrabalarını araştırmış, bulmuş. Demiş ki ben bu üç mevtaya taziye olarak bir kabir taşı kitabesi yazdırmak istiyorum. Bir anne ve onun kucağında iki çocuk hepsi beraber öldüler doğum esnasında. Onlara bir kitabe yazdırmak istiyorum demiş. Ve anne yüreğinin şefkat ve merhametini şu dörtlüğüyle çok içli bir şekilde ifade etmiş. Anneyi ahirette konuşturuyor. Anne iki çocuğuyla beraber öte aleme girmiş ve orada Tahir-i Mevlevi bu anne ne der acaba huzur-i ilahide? Herhalde şöyle der diye çok güzel bir dörtlük yazmış. Diyor ki dünyada der avuşa ecel vermedi imkan. Etti beni hem makber iki yavrucuğumla. Artık tutarak desti yetimhanelerinden geldim sana Rabbim iki öksüz çocuğumla. Ecel beni iki yavrucuğumla kabir yolcusu eyleyerek şu dünya hayatında onları doya doya kucaklamaya imkan vermedi. Eğer ben yaşasaydım, çocuklarım da dünyaya gelseydiler, bu iki çocuğumu kucağıma alıp doya doya onları sevecektim. Ama şimdi onlarla kabir arkadaşı oldum. Hakikaten böyle bir çağrışım oldu şimdi kıymetli kardeşlerim. Allah ruhunu şad eylesin. Bir kardeşimiz vardı, Azerbaycan'a hizmet için göndermiştik. Zakatala civarında, orada bir Alabat diye bir köy vardır. Kardeşimizin bir evladı oldu. Böyle evladı oldu, hemen vefat etti sonra. Oraya gömdüler. Dedi ki herhalde Allah Teala benim evladımı buraya aldı. Galiba benim kaderim burada artık dedi. Fakat kader bu ya. Yani Belki birkaç gün sonraydı bir haber geldi. Biz Arafat'ta haçtaydık. Dediler ki bizim Emniyete bir kardeşimiz bir trafik kazası oldu. Vefat etti. Şimdi her gittiğimizde o kızıyla beraber ikisini ziyaret ediyoruz orada. Baba kız Azerbaycan'da Alafat karyesindeki bir mezarlıkta yatıyorlar. Önce evladı ölmüştü. Sonra da kendisi vefat etti bir kazada. Hakikaten hayatta böyle ibret alacağımız çok farklı hadiseler var kıymetli kardeşlerim. Ama hepsinden ibret alıp bu noktalarda asla bir feryad-ı figanada kapılmadan insanın Allah'a teslimiyeti, kadere teslimiyeti, Cenab-ı Hak'la olan ilişkisini asla zedelemeden hayatın güzelliklerini ve İslam'ın kendisinden beklediklerini yerine getirmesi lazım. Dönüyorum şiire. Evet, kucaklamaya imkan vermedi. Ey Rabbim, ben de yetim ellerinden tutup iki yüksüz çocuğumla sana geldim. Evet, bir anne kabirde olsa olsa bunu söyler diyor Tahir-i Mevlevi rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, burada daha çok daha farklı bilgiler var ama bir husus vardır belki, hemen ezanda yaklaştı. İmam Nevevi, İmam-ı Şafii Hazretlerinden şu sözleri nakleder fıkhi kullar olarak, mezarın başında Kur'an'dan ayet ve sureler okumak müstehaptır. Kur'an'ın tamamının okunması, hatim edilmesi ise daha güzeldir diyor. Bütün bu rivayetlerden anlaşılacağı üzere kabirleri ziyaret etmek, orada bulunanlara selam verip dua ve istiğfarda bulunmak, onlar adına hayır ve hasenat yapıp Kur'an tilavet etmek, mevtalar için bir rahmet vesilesidir. Bunu şunun için okuyorum, zaman zaman böyle kafaları karıştıran beyanlar oluyor. O bakımdan biz klasiklerimizde, büyüklerimizin İmam-ı Şafii'den naklediliyor bakın bunlar. Dolayısıyla biz bunları biliriz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizden önce ahirete intikal etmiş mümin kardeşlerimiz için şöyle dua etmemizi tavsiye eder. رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِي اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Biz de bu duayla bitirmiş olalım. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.